Selamlar Aklavada dinleyenleri. Bu hafta da Aklavada'nın yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Yanımda yine Bora var. Nasılsın Bora?
İyiyim abi, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Haftan nasıl geçiyor, günlerin nasıl geçiyor genel olarak? Malum geçen hafta program yayınlayamadık. Bunun sebebi Bora'nın
Evet.
bir etkinlikte olmasıydı. Belki ama o etkinlikten bize birazcık bahseder.
Ben yine bir gözlem etkinliğindeydim.
Her zamanki gibi.
Bu sefer ama katılımcı olarak değil, düzenleyen ekip olarak bir gözlem etkinliğindeydik. Isparta'da her sene düzenlenen geleneksel bir gözlem etkinliği bu. Isparta'daki düzenleyen topluluk biziz. Yani etkinlik esnasında yapılan aktivitelerden biz sorumluyuz. İşte teleskop gözlemleri, atölyeler vesaire. O sebepten ötürü onunla ilgileniyordum. Dağdaydım. Açıkça söylemek gerekirse adeta dağdaydım. Çok podcast kaydı alabileceğim bir ortam yoktu. Dolayısıyla evet, yayınlamadık. Aynı zamanda geçen hafta bizim çok fazla planımız iptal oldu. Geçen hafta Polaris Dağı'nın da mesela fırlatma yayınını yapacaktık. Duyurusunu da yaptık Evrim Ağacı'nın Instagram hesabından. Fakat ertelendi. Zaten bugün ondan bahsedeceğiz.
Evet, iki kere ertelendi. Tabii bu podcast'in birazcık daha ilerleyen dakikalarında bahsedeceğimiz bir konu olmakla beraber. O zaman ilk konumuzla girişimizi yapalım.
Evet.
Starliner 6 Eylül'de dönüşünü yaptı. Bizi bu konuda birazcık daha aydınlatır mısın? Yani bizim bildiğimiz şimdilik bu kadar. 6 Eylül'de dönüşünü yapmayı başardı.
Evet, Starliner döndü ama nasıl döndü? İnsansız olarak döndü. Yanında insan olmadan otonom şekilde dünyaya iniş yaptı ki zaten biz bundan bahsetmiştik. Kararın bu şekilde alındığından bahsetmiştik. Fakat o zaman henüz daha tabii gerçekleştirilmemişti. Şu anda gerçekleştirildi. Starliner yanındaki iki test astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bırakarak yalnız başına insansız bir şekilde dünyaya başarılı bir şekilde iniş yaptı. Fakat Starliner başarılı şekilde iniş yapsa da görevin başarılı olduğu anlamına gelir mi? Bu hem gelir hem gelmez. Yani görev tabii ki tamamlanmadı çünkü plan Starliner'ın insanlı bir şekilde geri dönmesiydi. Ve bu gerçekleşmedi sonuç itibariyle.
Peki, abi Starliner başarılı bir şekilde, tırnak içinde başarılı bir şekilde döndü. Bazı rivayetlere göre astronotların uzay kıyafetlerini bile içinde barındırarak döndü. Hani bir daha buraya gelmeyin dercesine resmen.
Evet, Boeing'i kovdular.
evet, gerçekten Boeing ISS'ten kovuldu resmen. Peki, daha önce konuştuğumuz üzere şimdi minimum 2025'e kadar mı ertelendi astronotların dönüşü?
Yani evet, 2025'e ertelendi. Tam hangi ayda olduğunu hatırlamıyorum ama 2025'in yaklaşık olarak başlarına denk geliyor. Yani evet, uzun bir erteleme olacak. Yani neredeyse, hatta neredeyse değil, daha fazla normalde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ana mürettebatının kaldığı süreden daha fazla bir süre orada kalmış olacaklar.
Aslında bayağı da ilginç bir durum bir yandan. 8 gün için oraya gidip aylarca hatta neredeyse bir yıla yakın bir süre boyunca orada kaldılar yani. Bayağı bildiğin mahsur kaldılar. Peki Starliner'ın daha önce konuşmuştuk zaten fakat Starliner'ın problemiyle ilgili bir bilgimiz yoktu en son. Yani bu ISS'e bağlı olduğu durumda problem tespiti tam olarak yapılamıyordu. Şimdi dünyaya dönmesinin üzerinden yaklaşık 3 gün geçti. 6 Eylül'de döndüğünü yanlış hatırlamıyorsam. Yani 6 Eylül'de dönmüştü Starliner. Peki yaşanan problemle alakalı herhangi bir yeni gelişme ya da bilgi var mı?
Şu anda yok gibi. Ya da şuradan alalım. Starliner'ın problemi biliniyordu aslında. Çözülemiyordu fakat. Çünkü hani bahsetmiştik ya, uzay aracı ISS'e kilitli dururken astronotların çıkıp da işte gövdesini söküp de nerede bu gaz kaçağı diye bakma gibi bir fırsatları yok sonuç itibariyle. Dolayısıyla hani düzeltilemiyordu. İkinci problem de Starliner inmeden önce servis modülünü atmosferde yanması üzerine bırakıyordu. Starliner sağ salim iniyordu. Servis modülü atmosferde yanıyordu, yok oluyordu. Ve problem servis modülündeydi. Dolayısıyla servis modülü de yandığı için şu anda öyle bir hasar tespiti gibi bir durum söz konusu değil. Fakat tabii ki şu yapıldı. Starliner indikten sonra Kennedy'ye götürüldü. Kennedy Uzay Merkezi'ne götürüldü incelenmek üzere. Yani ya burada mühendislik açısından bir sızıntı var, bir gaz sızıntısı, bir akışkan sızıntısı var sonuç itibariyle. Ve siz eğer bununla alakalı gerekli mühendislik önlemlerini alırsanız olmaz. Ve yani bir sonraki denemede muhtemelen, ki bir sonraki deneme yapılacak. Çünkü ne Boeing ne de NASA Starliner'dan vazgeçmiş değil. Bir sonraki denemede muhtemelen gaz sızıntısına sebep olabilecek bütün problemler çözülmüş olacak.
Umarım vazgeçmemelerinin bedelini biz insanlık olarak ağır ödemeyiz diyerek
Yok ya, yok yok, ödemeyiz muhtemelen.
yani umarım
Boeing'i çok şey yaptık.
konu
çok bahsettik diyeceğim. Daha kaba bir tabir kullanamıyorum.
Evet.
Boeing'den çok bahsettik ama hani mühendislik düzgün yapıldığı sürece problem olmaz. Yüksek oranda.
Tabii. Ya tabii ki ama sonuçta Boeing mühendisliği düzgün yapmasıyla değil, daha çok genellikle bizim konuştuğumuz konularla, son zamanlarda özellikle bilinen bir firma olduğu için insan bir düşünmüyor değil yani.
Şunu iyi anlamak lazım. Hani biz burada muhabbetini yapıyoruz ama bunlar popüler muhabbetler. Yani iç tarafta durum böyle işlemiyor. İç tarafta
Tabii ki.
bir işte NASA çalışanı, bir NASA görevlisi veya işte bir SpaceX görevlisi oturup da Boeing'le dalga geçmiyor mesela. Bizim yaptığımız gibi. Yani
Umarım.
tamamen onların işi bu olduğu için tamamen mühendislik bakış açısıyla biz burada hata yaptık. İnsanları riske atmayalım. Hatanın düzeltilmesi üzerine. Biz bu daha doğrusu hatayı düzeltmek üzere biz bu aracı insansız bir şekilde dünyaya geri getirelim. Bağımında gayet şey muhabbetler dönüyordur. Yani ya ben eminim ki Starliner eninde sonunda kullanılacak. Eninde sonunda yapılacak ve kullanılacak. Hani hiç kimse verdiği bu kadar paradan sonra bir anda vazgeçmez. NASA'da, Boeing'de aynı şekilde. Dolayısıyla da ya durum şu anda bu şekilde.
Abi evet, yani sonuçta biz burada espri yapmak için kullanıyor olsak da Boeing dediğimiz şirket milyar dolarlık bir şirket ve çok da köklü bir şirket. Yani havacılık sektöründe çok uzun zamandır var olan ve evet, birçok hata yapmış olsa da sonuçta hatalarından bir kısmından en azından ders çıkarmış olan bir şirket diyelim ve Polaristan'a geçelim eğer dilersen.
Olur geçelim. Geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim Starliner'la alakalı. Oğuz biraz önce dedi ya kıyafetleri içine koyup da geri yollamışlar diye. Bu doğru arkadaşlar. Yani şimdi şöyle durum. Starliner iki tane astronotla beraber gitti ve astronotların üzerinde Boeing'in araç içi aktivite giysisi vardı. Bu giysi Starliner geri dönerken içine kondu ve dünyaya giysilerle beraber geldi. Bunun da sebebi şu tabii ki öyle hani Boeing'i kovma hani gözümüz görmesin tarzı bir şey değil. Bunun sebebi şu SpaceX yapacağı kurtarma görevinde yanında iki tane kendi araç içi aktivite kıyafetini götürecek. O kıyafetlerin de bir şekilde geri dönmesi lazım dünyaya. En mantıklı yol Starliner'a beraber göndermekti. Çünkü Starliner zaten boş gidiyor. Bir de üzerine o kıyafetler Starliner yerine SpaceX'e dönseydi SpaceX aracının kütlesini arttırmış olacaktı Crew Dragon'ın. Dönmeseydi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalmasının, yer kaplamasının bir manası yok ki. Dolayısıyla en mantıklı seçim olarak Starliner'la onları geri gönderdiler. Durum bu. Yani şey olmasın.
Yine de işin sonunda ortaya çıkmış durum. Birazcık komik gözüküyor yani.
Evet hani böyle kıyafetleri
Esprisi
de
yapılması
koymuş
bir
içine
durum.
geri göndermiş falan.
Evet. Sanki
Hani
böyle bir
boşanma
şey varmış
davası
gibi.
gibi.
Evet, gerçekten öyle yani, eşyalarını da al deyip göndermiş gibi
Evet.
bir durum yaşanmış resmen. Peki, o zaman Polaristan'a geçiş yapalım abi. Biz de zaten hani senin de bu bölümün başında söylediğin üzere Polaristan'ın fırlatmayı yeni yapacaktık. Ve fakat
Evet.
Polaristan belli başlı sebeplerden dolayı iki kez ertelendi. Neden ertelendi? Son durumlar ne? Bunlar hakkında bizi birazcık aydınlatabilir misin?
Tabii ki Polaristan duyurusunda yaptığımız üzere 27 Ağustos'ta fırlatılacak ve biz bu fırlatmayı canlı olarak yayınlayacaktık. Evrim Ağacı'nın bulunduğu canlı yayın platformları üzerinden. Fakat sabaha karşı zaten erken bir saatteydi. Sabaha karşı fırlatma yaklaşık 5 saat kala ertelendi. 28'ine ertelendi bir gün sonrasına. Bu ertelemenin sebebi hepimizin aslında aşina olduğu helyum sızıntısıydı. Starliner'dan da. Ve hani şöyle yorumlar da çıktı. Abi bir türlü tutamıyorlar ya şu helyumu falan gibi. Komik başlıklar oluşmuş. Oğuz'a bunu WhatsApp'tan attığım zaman gazlı mazlı göndersinler ya bana tarzı bir şey yazdı.
Evet. Altına da NASA mentality yazmıştım eğer.
Evet.
Hatırlarsan. Gazlı mazlı yollasınlar abi, ne olacak deyip bütün crew'u havada patlatma şeyi.
Aynen abi.
Hiç yaşanmamış şeyler değil bunlar yani.
Yani istemiyoruz öyle şeyler şu anda. Günümüzde artık olacak
Tabii
şeyler değil.
ki.
Geçmişte yaşandı.
Tabii ki. Geçmişte de yaşanmaması gereken şeylerdi ama tabii.
Ama helyum sızıntısı şöyleydi. Tabii yani bu görev Falcon 9 ve Falcon 9'un üzerinde yer alan bir Crew Dragon ile beraber gerçekleştirecek. İkisi de kendini kanıtlamış sürekli olarak kullanılan sistemler. Yani Falcon 9 da biliyoruz. Falcon 9 da bildiğimiz marka. Crew Dragon da
Evet,
bildiğimiz
Falcon
marka.
9'u zaten bu Polaristan muhabbetinden sonra onunla alakalı konuşacağız. Onunla ilgili birkaç durum
Evet.
yaşandı.
Söz konusu.
Evet.
Yani bizim Türk milleti olarak da uzay endüstrisiyle ilgilenmeyen insanların bile bileceği sistemler. Crew Dragon'da Falcon 9. Çünkü Alper Gezer Avcı ilk astronotumuzu bu araçla gönderdik uzaya sonuçta. Falcon 9'daki helyum sızıntısı durumu şuydu. İlk başta Falcon 9'da neden helyum var ondan bahsedelim. Yakıt olarak sıvı yakıt kullanan roketlerde yakıtın nazla doğru ittirilmesi için basınçlı olması gerekiyor. Ve Falcon 9'un üzerinde içine helyum gazı doldurulmasını sağlayan bir valve var. SpaceX'in yaptığı açıklamaya göre sızıntı bu valve'deymiş. Bu valve'de sızıntı tespit edilince doğal olarak güvenlik sebebiyle yine 27'sinde olacak olan bu fırlatma 28'ine ertelendi. Ki bunu da anlıyorum. Hani normalde belki insansız bir görev olsaydı o anda çözülüp göreve devam edilebilirdi. Fakat bu insanlı bir görev, bir de üzerine önemli bir görev. Bir sürü ilki üzerinde taşıyan bir görev. Ve hani ilkleri falan geçelim, yani çok önemli değil bunlar insanların yanında. İnsanlı bir görev yani bu sonuç itibariyle. Dikkat edilmesi gerekiyor. Her neyse, bu sebepten ötürü 28'ine ertelendi. Aynı saate ertelendi 28'in. Türkiye saatiyle sabah 10.30'a denk geliyor. Biz de tabii yapacağımız yayını da ertelemek durumunda kaldık. Yine fırlatmayı beklerken fırlatmaya kısa bir süre kala tekrardan ertelendiğini açıkladı SpaceX. Bu ertelemenin sebebi de hava koşullarıydı. Fakat burada hava koşulları Polaris Dawn'un kalkışıyla alakalı değil, mürettebatın inişiyle alakalıydı. Mürettebat yaklaşık 4 gün sonra dünyaya geri dönecek ve bakmışlar 4 gün sonra inecekleri bölgede hava kötü. İnişe elverişli değil. Bunu riske atmamak için tekrardan süresiz olarak ertelendi. Bugün ayın 9'unda 9 Eylül'de şu anda bu kaydı aldığımızdan yaklaşık 15 saat önce atılan bir tweet'e göre de 10 Eylül'e alınmış fırlatma tarihi, yarına yani. Biz muhtemelen eğer ki her şey yolunda giderse bu podcast yayına girdiği zaman fırlatma gerçekleşmiş. Biz de yayınımızı yapmış olacağız. Ama ertelenme ihtimali var tekrardan, çünkü hava şartlarının %40. Dolayısıyla bakacağız. Yani takipteyiz biz de.
Umarım en yakın zamanda iptal olmadan ve herhangi bir problem çıkmadan bizden fırlatmayı takip edebilir hem de yayınımızı yapabiliriz malum. Çünkü senin de söylediğin üzere bir ilkler görevi aslında Polaris'tan. Zaten bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyen dostlarımız bir önceki bölümü izleyerek Polaris'tan ne gibi ilklere imza atacağını daha iyi öğrenebilir. Diyerek Polaris'tan kısmını eğer uygunsa senin için de geçiyorum. Vereceğin başka herhangi bir bilgi yoksa.
Evet, yani Polaris Dawn'ın neden bu kadar önemli bir görev olduğundan, ilklerinin ne olacağından, hem bundan önceki bölümde hem de Aklavadan'ın ilk bölümünde bol bol bahsetmiştik. Artık yani, siz de yayını bekliyorsunuz, biz de yayını bekliyoruz. Şahsen ben izlemek istiyorum yayını bir an önce, çünkü çok güzel olacak. Yani ticari bir uzay yürüyüşünü yüksek kalitede muhtemelen izleyebileceğiz.
Evet abi verdiğim bu son bilgilerden de sonra o zaman bu haftanın son konusu olan Starlink görevi ve Falcon 9'un başarısız inişi hakkında konuşalım bir de. Ne oldu? Nasıl oldu? Ne
Evet.
oldu?
Falcon 9 iniş esnasında değil de indikten hemen sonra güm oldu. Bum oldu. Havai fişek gösterisi izledik. Daha doğrusu ben tabii o sırada canlı yayını izlemiyordum. Fakat canlı olarak yayınlanıyordu. Şöyle bir durum gerçekleşti. SpaceX her zaman olduğu gibi Starlink uydusu yolluyordu. Ki bu periyodik olarak sürekli yaptığı bir görev. Starlink'leri yörüngeye koyma görevi. Bu görevde Falcon 9'un iki tane aşaması bulunuyor. Bir tanesi booster aşaması, diğeri de yükleri taşıyan ikinci aşama. Cargo bay aşaması. Normalde olması gereken şudur. Falcon 9 kalkar. Belirli bir irtifaya gelir. Belirli bir irtifaya geldikten sonra Starlink'leri grup olarak taşıyan ikinci aşama booster'dan, yani Falcon 9'dan ayrılır. İkinci aşamanın kendi üzerindeki motoru Starlink'leri olması gereken yörüngeye sokarken bu esnada Falcon 9 da dünyaya geri iniş yapar. Ve çoğunlukla bu geri iniş yaptığı nokta denizin üzerindeki bir platformdur. Bunlara drone ship deniyor. Neden denize iniliyor bundan da bahsedeceğiz. Ayın 28'inde gerçekleştirilen bu Starlink görevinde, ki bu görev Polaris Dawn'un ertelemesinden sonra gerçekleştirildi aynı gün içerisinde. Bu görevde Falcon 9 indikten sonra motorundan çıkan alevlerle beraber devrildi denize doğru. Tabii çok taze bir olay bu. Yaklaşık 10 gün gibi bir süre geçti. Ve dolayısıyla hani hala da hani neden oldu, neden böyle bir problem çıktı vesaire, bununla alakalı bilgi yok. Fakat şunu biliyoruz. FAA, Amerika'nın Ulusal Havacılık İdaresi, bu konuyla alakalı soruşturma açtı. Ve SpaceX'e bu sorunu çözene kadar uçuş izni vermediğini açıkladı. Fakat bu prosedür. Böyle olması gerekiyor zaten. FAA bu kararı almasa SpaceX kendi içerisinde alırdı bu kararı. Çünkü güvenilir bir sistem, insan taşımak için kullanılan bir sistem. Fakat dediğimiz gibi yani sonuçta bunlar mühendislik ürünleri ve hata olabiliyor. SpaceX başarılı bir firma, sürekli bu görevleri yapan bir firma. Ve bir anda böyle bir hata oluşunca tabii insanlar şaşırıyor ama yani Asıl şaşırılacak nokta aslında burada uzun süre hiç hatanın olmaması. Çünkü gerçekten hani bu kullanılan, biliyorsunuz, Falcon 9 roketleri tekrar tekrar kullanılabiliyor. Ve bu kazaya karışan Falcon 9 roketinin 23. göreviydi. 23 kere arka arkaya kullanılan bir roketti bu. Fakat işte son görevinde bir talihsizlikle karşılaştı. Neyse, şu anda fakat hani FAA'im böyle bir uçuş kilidi yok SpaceX üzerinde. Zaten bahsettik, yarın Polaris Dağı'nın fırlatmasını planlıyorlar. Bu şekildeydi yani durum kısaca.
Peki abi bu az önceki konuşmanın başında da söylemiştin neden denize indiklerinden bahsedeceğine dair. Hakikaten benim aklıma takıldı yani neden denize iniyorlar?
Abi şu yüzden şimdi siz roketi fırlatıyorsunuz ve dünya etrafında bir yörüngeye girmeden bir parabol çizecek şekilde dünyaya geri düşmesine izin veriyorsunuz. İnebilmesi için. Karaya da inebiliyor bu roketler. Fakat karaya mı yoksa denize mi ince gittiği yöne bağlı oluyor. Yani üzerinde bir yükü var bu roketin ve o roketi belli bir yörüngeye bırakması lazım. O yörüngeye bırakabilmesi için roket kalkıştan sonra belli bir doğrultuya yönelmesi lazım. Eğer o doğrultunun sonunda kara değil de deniz varsa denize indiriyorlar. Tabii bu önceden planlanıyor. Bu bahsettiğim drone shipler de hareketli sonra. Gemi gibi şeyler bunlar aslında. Deniz üzerinde hareket edebiliyorlar. Drone ship önceden planlanan konuma gidiyor ve orada Falcon 9'u beklemeye başlıyor. Ardından Falcon 9 onun üzerine indikten sonra yanında bir gemiyle beraber başka bir gemi eşliğinde karaya Falcon 9'u geri getiriyor. Yani ya şey aslında bu durum SpaceX'e hareket kabiliyeti kazandırıyor. Çünkü sonuçta sizin mobil bir iniş pistiniz oluyor. Denizde istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Ki şu durum çok saçma olurdu. Falcon 9 kalkacak. İkinci aşamasını bırakacak. Yani görevini tamamlayacak. İniş aşamasında bir bakacak önünde deniz var. Ne yapacak? Karaya geri mi dönecek? Yani şey, yani gittiği yönde kendini yavaşlatacak. Hızını kaybedecek. Sonra kara olan yöne doğru tekrar hızlanacak falan. Yani çok absürt bir duruma geliyor
Absürt ve
bu.
mantıksız bir durum. Evet.
Evet, hiç öyle bir şeyle uğraşmamak için demişler ki biz bunu denizde mobil iniş pistlerine indirelim. Ki çok da mantıklı ve bunu da başarılı şekilde yıllardır yapıyorlar. Tabii ki bunların hepsinin toplamı yakıttan tasarruf etmek. Öbürü de yapılabilir bu arada. Yani birazcık zor ve enteresan bir durum olsa da öbürü de yapılabilir sonuçta. İmkansız değil. Ama ekstra yakıt harcayacak. Bu yakıtı ekstra yanında taşımak zorunda kalacak. Ekstra yanında yakıt taşıyacağı için uçuş maliyetleri artacak vesaire vesaire, bir sürü zincirleme olarak gidiyoruz.
Kısacası optimal bir durum değil karaya indirmek böyle bir durumda. Sorumu cevapladığın için teşekkür ederim.
Bu arada bunun da kendine göre zorlukları var. Sonuçta siz denizin üzerinde çok da stabil olmayan bir platforma inmeye çalışıyorsunuz. Hani bu durumda tabii ki hava şartları vesaire önemli derecede gözetiliyor. Yani eğer o sırada deniz dalgalı olursa veya o bölgede fırtına olursa tabii ki bu roket oraya inemez. Veyahut iner, dalgalar yüzünden devrilir araç sarsıldığı için. Çünkü hatta öyle bazı durumlarda oluyor bazen. Böyle Falcon 9 drone ship'in üzerine iniyor. Ve deniz birazcık dalgalı olduğu için böyle sağa sola doğru hareket ediyor falan. Hani bunun videoları var. Zamanında böyle şeyler yaşandı. Hala daha yaşanabilir. Bunun da tabii kendine göre zorlukları var ama SpaceX bu işi çözmüş. Başarılı şekilde yürütüyorlar bu işi.
SpaceX gerçekten dediğim gibi bu işi çözmüş. O zaman eklemek istediğim başka herhangi bir şey var mı? Yalnızca Falcon 9 ile alakalı değil, daha öncesinde konuştuğumuz konularla da alakalı olabilir. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
Şu an yok. Polaris Dawn'ı bekliyoruz. Yarın umarım fırlatma gerçekleşir. Biz de bunun canlı yayınını başarılı şekilde yaparız. Ertelenirse de dediğimiz gibi yayını yapamamış oluruz. Bir sonraki erteleme tarihine erteleriz biz de yayınımızı. O şekilde efendim. Başka ekleyeceğim bir şey yok.
O zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Biz dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.